Ayrım 39, Kale, Stephen James, sayfa 512. Daha sonra olanlar sadece birkaç saniye içinde gerçekleşti. Tessa pencereye kadar geri geri gidip onu açmaya çalıştı, kilitliydi. Riker onu izledi ve daha sonra Tessa'ya doğru hızla yürüyüp onu omuzlarından kavradı ve duvara doğru itti. ''Hayır, hayır, hayır!'' Tessa'nın midesi bulanıyordu ve kendini çok yorgun hissediyordu. Sanki neden o içkileri içmişti ki? Dikkatini toplaması güçleşmişti. Ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Diziyle onun kasığına vurmayı denedi. Ancak Riker bunu bekliyor olacaktı ki bacağını yana kaydırdı. Sadece kalçasına isabet ettirebilmişti. Riker elini Tessa'nın omuzundan koluna doğru kaydırıp sağ eliyle hala hassas olan dövmesini sıktı. Tessa'nın gözlerinde acı yüzünden keskin ateş kıvılcımları belirdi. Bağırmak istedi, haykırmaya ihtiyacı vardı. Ancak ses çıkarmamak için direndi. Haykırışının Riker'a vereceği zevki engellemek için direndi. Riker daha da kuvvetli sıktı ve Tessa'nın gözünün kenarından bir damla yaş aktı. Ancak yine de korkuya boyun eğmedi. ''Bunu kolay yoldan yapmayı umuyordum.'' Sesi kısık ve kin doluydu ama sen bu yolu seçtin. ''Hızlı düşün, hızlı düşün, hızlı düşün. Hazırlanmam gerekiyor.'' ''Bana göre zaten hazırsın.''
''Zaman kazan Tessa, zaman kazan.''
''Hayır, ben ciddiyim. Bir dakikalığına banyoya gitmem gerekiyor, tamam mı?''
''Hayır, gerekmiyor.''
''Kapa çeneni, sana gerekiyor dedim. Kızsal meseleler, bırak beni.'' Gitmesine izin vereceğinden emin değildi ama yavaşça elini gevşetti. Şükürler olsun. Kolunun sızlayan acısı hafiflemeye başladı.
''Pekala, sadece 5 dakika, çabuk hazırlan. Eğer 5 dakika sonra dışarıya çıkmazsan ben oraya gelirim ve o zaman şimdiki kadar nazik olmam.''
Tessa el çantasını bir hışımla alıp Riker'ı iterek tuvalete gitti ve kapıyı arkasından kapadı. Burada güvende olabilirdi. Burada güvende olabilirdi. Kapıyı kilitlemek için uzandı. Ancak kapı kilidinin olmadığını gördü. Çevresinde döndü. Pencere de yoktu. Başka kapıda hiçbir çıkış yolu yoktu. Sonra derin ve soğuk bir ürperti hissetti.
''Beni burada tanırlar.'' demişti Riker kulübe girdikten hemen sonra. ''Buraya sık sık gelirim.''
''Hayır, olamaz tanrım, lütfen olamaz.'' diye fısıldadı. Sözleri dehşet dolu bir dua haline almıştı. ''Ben ilk değilim.''
''Merdivenlerin sonuna gelmiştim.''
''Büyük tehlikeyi yok et, tabanca ara.''
Seri bir hareketle yukarıya çıkıp tabancamı Melis'e doğru tuttum, ellerini yana aç, görebileceğim şekilde dizlerinin üzerine çök. Elinde tabanca yoktu ancak 8 metre ileride elime nişan almış bir biçimde duran dünyanın en mükemmel cinayet silahını gördüm. Sezyum 137 ünitesi arabamdaydı. Fakat yine de pek emin değildim, cihaz buna rağmen de çalışabilirdi. Bir kişi var, belki de iki. İlk önce büyük tehlikeyi yok et. Cihaza 3 el ateş ettim, parçalanarak karantina tanklarından birinin üzerine devrildi. Çıkan buharlı su cızırtısından cihazın suya dayanıklı olmadığını anladım.
''Hayır!'' diye kükredi Melis, tabancamı ona doğru çevirdim ancak çok geç kalmıştım. O da bana nişan almıştı, ateş etti.
Kurşun sağ bacağımın üstünden içeri girdi. Vurulmanın etkisiyle merdivenlerden yuvarlanıp yere çarptım.
''Bekliyorum kuzgun!'' diye bağırdı Riker. Sesini hırs bürümüştü. 3 dakika!
Tessa'nın bir plan yapması gerekiyordu. Ancak nasıl kaçabileceği hakkında en ufak bir fikri bile yoktu. Tavana baktım. Aklımı toplamayı deneyip bacağımdan yukarı doğru çıkan acıdan zihinsel olarak kendimi soyutlamaya çalıştım. Vurulmuştum. Su Lianhua'nın beline kadar geliyordu. Onu kurtarmalıydım. Elimi çabuk tutmalıydım. Yaramı inceledim. Kurşun önden girip quadricepsimin yan kısmından çıkmıştı. Kemiğe veya ana damara isabet etmemişti. Hiçbir zaman şansa inanmamışımdır ama o anda inanmaya başlasam iyi olacak diye düşündüm. Yürüyebilirdim. Fakat bu riskli ve çok acı verici olabilirdi. Bir elimi kurşunun girdiği, diğerini ise çıktığı yere bastırdım. Kanamayı kontrol altına almanın bir yolunu bulmalısın. Hayır! Yukarıda Melis öfkeden çıldırıyordu. Parçalanmış cihaza okşayarak sevdiğini hayal ettiğim görüntüsü gözümün önüne geldi. Hayır, hayır, hayır! Güzel demek her şeye rağmen acı çekebiliyordu. Tüm umutlarının elinden alınışının acısını, acı çekmenin Melis için düşlediği gibi olup olmadığını merak ettim. Ancak öfkeli haykırışlarından yok olmuş umutlarının verdiği acının tam olarak hayal ettiği gibi olmadığını anladım. Aslında istediği hiçbir zaman acı çekmek olmamıştı. O sadece acısız cehennemden kurtulmak istemişti.
''Sen öldün artık Bowers.''
''Tabancam nerede düşürmüştüm. Evet ama nereye?'' ''Geriye doğru sendelediğinde düşürdün, merdiven boşluğunun kenarına çarptığında.'' ''Yukarıda olabilirdi. Umarım orada değildir.'' ''Melis veya Şehit işimi bitirmek için aşağıya gelmeye karar verirler diye merdivenlerin kenarından hızla kaçtım. Tabancamı bulmak için çevreme göz gezdirdim. Hiçbir şey göremedim. Sonra camdan Lien Hua'ya baktım, ızgarayı çekiyordu. Tabancamın uyum havuzunun dibinde olduğunu fark ettim.'' Sig marka tabanca suda da ateş edebilirdi ancak çok uzaktaydı. Lien Hua ona ulaşamazdı.
Hey Bowers, Melis'in sözleri bıçak gibi keskindi. Oraya gelip seni yavaş yavaş öldüreceğim ama önce onun ölüşünü izlemeni istiyorum. Bu senin ödülün.
Silaha ihtiyacım vardı. Keşke otelden çıkmadan önce yardım çağırsaydım. Durumu değerlendir. Telefonum ve tabancam yoktu. Birkaç dakika içinde Sun Lien Hua'nın başına kadar gelecekti ve ben yaralıydım. Bir şey yapmadan önce kanamamı durdurmam gerekiyordu. Çevreme göz gezdirdim ve merdiven boşluğunun arkasında asılı olan ıslak dalgıç kıyafetlerini gördüm. Kauçuk su geçirmez, kanamayı tutar. Eğer dalgıç kıyafetlerinde ağırlık kemeri varsa bir şansım olabilir. Elimden geldiğince çabuk tek elimi kullanarak kendimi merdivenlerin çevresinden sürükledim. Her hareketimde ivmelenen derin acı bacağımı zonklattı. Ancak hareket etmeye devam ettim. Etmeliydim. Dört dalgıç kıyafetini kenara ittikten sonra sonunda bir askıya asılı kauçuk bir ağırlık kemeri buldum. Üzerinden ağırlıkları atıp bacağıma sardım. Sargı bezi kadar sıkı olmamıştı ama bandaj görevi görecek kadar da sıkıydı. Kanama yavaşladı. Tekrar düşünebiliyordum. Seçeneklerimi düşündüm. Hiçbiri iyi değildi. Melis stratejik pozisyondaydı. Merdivenleri çıkabilsem bile seni hemen oracıkta vurur, arabaya kadar gidip yardım çağırmak çok uzun zaman alır ve bu arada Lien Hua boğulur. Camın diğer tarafından Lien Hua acele et diye parmağıyla işaret etti ve ardından sana ihtiyacım var işaretini yaptı. Geliyorum diye parmaklarımla cevap verdim. Ayaklarımın üzerinde doğruldum. Bacağım her adımda isyan etmesine rağmen kapı aralığından geçtim. Üst kattaki ofislerden yukarıya doğru uzanan köpük damıtma kulesine doğru bacağımı sürüyerek gittim. Geçiş, hayvan yetiştirme bölümüne bir geçiş vardı. Sonra kulenin mahyalı köşesinden tutup sol bacağım sanki ölü bir ağırlıkmış gibi sallanarak tırmanmaya başladım.
''İki dakika!'' diye bağırdı Riker.
Test banyoyu inceledi. Tuvalet kağıdı, klozet, tam ortasında asılı bir tek ampul. Ayna yoktu. Neden ayna yoktu sanki? Ayna olmalıydı. Kağıt havlu makinesi, lavabo pompası, banyo havlusu, havlu askısında asılıydı. Riker'ın yüzüne dökebileceği bir çeşit kimyasal temizlik malzemesi var mı diye baktı, hiçbir şey yoktu. Seramik klozet kapağı olabilir mi? Tekrar baktı, klozet yere monte edilmişti, kapağı yoktu. Bir saniye, havlu askısı, evet belki. Havluyu attı, askılığın demir çubuğunu tutup asıldı ancak çok sağlamdı. Vidalarla tutturulmuş olmalıydı. Haydi haydi bir şey olmalı, olmalı. Ona lavabo pompasıyla vurabilirdi ama canını acıtacak kadar güçlü değildi. Bu sadece Riker'ı daha da kızdırmaya yarardı. Tessa çantasını lavabonun içine boşalttı. Silah olarak kullanabileceği bir şeylerin olması gerekiyordu, kesinlikle gerekiyordu. Bakalım. Kalın uçlu bir kurşun kalem, not defteri, sakız, bir flash disk, Riker'ın vermiş olduğu büyük bir şişe antibakteriyel sabun, iPod'u, birkaç ruj ve rimel, cüzdanı, birkaç madeni para, yarasına sürdüğü küçük bir şişe losyon ve cep sözlüğü. Diğer odadan gelen bir ses duydu. Belki de Riker ona doğru geliyordu. Hazırlandığını duyamıyorum. Tessa uzanıp sifonu çekti. Bir dakika, neredeyse hazırım. Sözleri elinden geldiğince rahat söylemeye çalışmıştı. Bu olamazdı. Gerçek olamazdı ama gerçekti. Parmaklarımda ateş, kalbimde nefretle tırmandım. Öfke ve korkunun karışımını, sürekli mücadeleyi hissedebiliyordum. Karanlık dalgalar akarak beni çağırıyorlardı. Lian Hua'yı kurtarmak için her şeyi yapardım, hem de her şeyi. Ne pahasına olursa olsun onu kurtarmaya yemin ederek tırmandım. 102. Bölüm. Lian Hua tüm gücüyle vurdu, ancak tek başarabildiği zincirin ökçe kirişini yaralaması oldu ve bacağından yukarıya doğru korkunç bir acı saplandı. Izgara yerinden oynamamış, zincir kırılmamıştı ve kırılmayacaktı da, buna imkan yoktu. Öleceksin, hemen şimdi burada, Chu Hua'yı öldüren adamın ellerinin arasında. Ümidi tükeniyordu, tükeniyor, belki de yaşamak istemiyordu, belki de ölse daha iyi olurdu. Özgürlük veya ızdırap, ızdırap, ölüm. İki çiçek, Lian Hua Lotus, Chu Hua Kasımpatı. İkisi de aynı adam tarafından kökünden koparıldı. Dün Lian Hua Tessa'ya o kadar çok yozlaşma gördükten sonra saflık ve aydınlanmaya inancının yıkıldığını söylemişti ve bu doğruydu. Kendimizi aşamayız. Üzgünüm, seni kurtaramadım diye fısıldadı kız kardeşinin hayalet gibi görüntüsüne. Su göğsünü aşmıştı. Korkuyordum, sudan korkuyordum. Yaralı yapraklar. Aranjman asla eskisi gibi olmayacak. Hayır, kendimizi aşamayız. Peki ama Tessa ona ne sormuştu, ne demişti? Başka birisi aşmamızı sağlayabilir mi? O anda soru beraberinde cevabını da getirdi ve Lian Hua yaralı kalbinin derinliklerinde dua etti. Orada olduğundan emin olmadığı Tanrı'ya haykırdı. Geçmişini, kendisini ve 17 Haziran 1999'da kız kardeşini, ailesinin evinin havuzunda yüzü koyun yatarken bulduğundan beri içinde taşıdığı şiddetli pişmanlıkları aşmasını sağlaması için ona yalvardı. ''Pekala, bu kadar yeter.'' diye bağırdı Riker. ''Artık kuzgunumla oynamak istiyorum.'' Ve ardından Poe'dan alıntı yapma cüretinde bulundu. ''Yalnızca bu ve daha başka bir şey değil.'' ''Gidiyorum bir saniye.'' ''Sabun, lavabo pompası, havlu.'' ''Evet, evet, Tessa'nın düşünebildiği tek yol buydu.'' Pompayı eline alıp musluğu açtı. Kulenin yarısına gelmiştim. 4 metre aşağımda Malice'i gördüm. Ne kadar uzağa atlamam gerektiğini hesapladım. Sağlam olan bacağıma abanarak bir çıkıntının kenarında Malice'e yüzüm dönük bir şekilde durdum ve üzerine atladım. Creighton Malice aniden üzerine düşüp onu yere seren ağırlığın baskısını hissetti. Bowers olduğunu biliyordu. Her nasılsa Bowers'ta atlamanın etkisiyle Creighton'ın tabancası fırlayıp uzağa, 7 ölümcül deniz sergisine giden gömme görüntü kapısına kadar kayarak gitti. Creighton onun elinden kurtuldu. Elimden kurtuldu, çok hızlıydı. Besin hazırlama bölümüne doğru koştu ve ben de beceriksizce acı içinde ayağa kalktım. Sol ayağım neredeyse dayanması imkansız bir acıyla sızlıyordu. Zemin kaygandı ve bu da ayakta durmamı daha da güçleştiriyordu. Bacağımdaki yarayla onu kovalayamazdım. Köpek balığı uyum havuzuna baktım. Su Lian Hua'nın çenesine kadar geliyordu. Hava, ona hava vermeliydim. Dalgıç tüpleri duvarın oradaydı. Tüplere doğru gitmeye başlamıştım ki Malice elinde ince uzun deri yüzme bıçaklarından biriyle besin hazırlama bölümünden çıktı. Lian Hua'nın hayatını kurtarabilmem için onu geçmem gerekiyordu. Lian Hua derin bir nefes aldı, artık sadece birkaç saniye vardı. Kız kardeşinin yanına gitmesine birkaç saniye kalmıştı. Bir kez daha suyun üzerine doğru uzandı, ancak bu defa erişemedi. Tessa hazırlanmıştı. Islak havluyu el çantasının içine tıktı, havluya sardı, ampulü kırdı ve sonra banyonun en gerisine gitti. Riker kapıyı bir hışımla açıp çıkışı kapadı. ''Bu zaman kaybı sahana pahalıya mal olacak.'' dedi. Tessa cevap vermedi. Riker ileriye doğru bir adım atıp bir yandan da kemerinin tokasına uzandı. ''Artık yuvaya dönme zamanı geldi benim küçük kuzgunum.''
''Bir daha asla kuzgundan alıntı yapma.'' ''Ben hazırım.'' dedi Tessa. ''Gel al beni.''
103. Bölüm. ''Bu çok eğlenceli olacak.'' dedi Melis bıçağı kaldırarak. Ellerindeki korkunç yaralardan kan damlıyordu. Su hızla yükseliyordu, çok hızlıydı. ''Havuz boşaltma vanası nerede Creighton?'' Bacağım hissizleşmeye başlamıştı. Ayakta durmakta bile zorlanıyordum. Onu oradan çıkarmama yardım et.
Adamın elinde bıçak var. Kadın ölüyor.
Bask, Melis. Melis, bask. Korkarım ki vanayı çoktan kırdım. Melis besin hazırlama bölümünü işaret etti ama kırmadan önce suyu sonuna kadar açtım. Köpek balığı uyum havuzuna pis pis baktı. İşte burası, tam burası. Suyun başını geçtiği zaman filmin en iyi kısmıdır. Bu kısmı hep başa sarıp tekrar tekrar izlerim. Sonra bana dönüp sırıttı. Pekala Bowers, ne yapacaksın? Kötü adamı mı durduracaksın? Yoksa yardıma muhtaç küçük hanımı mı kurtaracaksın? Hava tüplerine ulaşabilmem için onu geçmem lazım. İkisini de dedim ve can çekişen bacağımın el verdiği kadar hızla ona doğru ilerledim. Riker karanlık banyoya girdi. Tessa bir an için yapmış olduklarını fark edebilecek mi diye merak etti. Ancak Riker bir adım daha attı ve yüzü Tessa'nın duvara tutturmuş olduğu lavabo pompasına çarpınca ürkütücü bir çığlık attı ve ardından Tessa'nın yere dökmüş olduğu su ve sıvı sabunun üzerinde dengesini kaybedip gürültüyle düştü. Riker ayağa kalkmaya çalışırken Tessa ıslak havluyla ağırlaşmış el çantasını sallayıp başına sertçe vurdu ve Riker'ın yüzü şiddetle yer karosuna çarptı. Tessa bir ayağıyla Riker'ın sırtına basıp üzerinden atladı ve kapıya doğru koştu. Yana çekilerek bıçak darbesinden kurtuldum ve Melis'in üzerine atlayıp onu duvara doğru ittim. Ancak beni kolumdan kavrayıp yere fırlattı. İnanılmaz derecede güçlüydü ve kaygan ve ıslak zemin sayesinde beni yetiştirme alanının tam ortasına kadar fırlatmayı başarmıştı. Ayağa kalkıp topallayarak yürüdüm. Güçlükle nefes alıyordum. ''San Diego'ya geldiğinde su deposu çoktan hazırdı, öyle değil mi?''
Kısa bir an tereddüt etti. ''Bunu nereden biliyorsun?''
''Nefesini tut Lianhua, nefesini tut, geliyorum. Ve Şahit de oradaydı değil mi? Polis merkezindeydi. Avukatların aracılığıyla sana cihazın nerede olduğunu söyledi.'' ''Artık bunların hiçbirinin bir önemi yok.'' Bıçağı da bana doğru geldi, çok hızlıydı. Onunla dövüşmeye çalıştım ancak yaralı bacağım yüzünden dengemi kaybettim. Çelik burundu botuyla yarama sertçe vurdu. Acı inanılmazdı. Ayağa kalkmayı denedim. Bir kez daha hamle yaparak bu sefer mideme vurdu. Ellerim ve ayaklarım üzerinde doğrulmaya çabalarken ayağıyla yan tarafıma bastırıp beni yüzük oyun çevirdi. Tekrar yaralı bacağıma vurdu. Acıdan bayılmak üzereyken beni bileğimden kavrayıp uyum havuzuna doğru sürükledi. ''Bak, bak, buraya bak. Sanırım onu kurtarmak için çok geç kaldın.'' Başımı yana çevirdim ve Lianhua'nın ölmek üzere olduğunu ve suyun altından bana bakan güzel gözlerini gördüm. Oksijensiz belki 4 dakika dayanabilir. Beyinde hasar oluşmasından önce maksimum 4 dakika. Bu kadar. Ona hava vermen lazım. Havuzun içindeki tabancayı alabilmek için Melis'in elinden kurtulmaya çalıştım. Ancak beni çok sıkı kavramıştı. Bıçağına, daha sonra da 7 ölümcül deniz sergisine doğru giden yola baktı. Beni aniden çekip 7 ölümcül denize doğru sürüklemeye başladı. ''Sanırım Doktor Bowers köpek balıklarının beslenme zamanı gelmiştir.'' Lianhua için artık hava bir hatıraydı. Ne kadar denerse denesin yüzeye ulaşamıyordu. Artık son nefesini almış olduğunu biliyordu. En son nefesini. ''Sakin ol, sakin ol. Sakin olursan daha az hava harcarsın.'' Ancak bunu yapabilmek çok zordu, hem de çok çok zor. Ağzından aniden hava kaçtı ve durmadan yükselen suyun yüzeyine kabarcıklar halinde çıktı. Tessa koridordaki diğer kapıları deneyerek zaman kaybetmemeye karar verdi. Saklanmasına gerek yoktu. Bir an önce kulüpten çıkması gerekiyordu. Merdivenlerden aşağıya, oradan da bara, fakat yardım için bağırdığında sözleri sadece ilgisiz bakışlar ve müziğin ritmiyle karşılık buldu. Gözünün ucuyla arkasından gelen Riker'ın düşe kalka merdivenlerden indiğini gördü. Önündeki insan kalabalığını iterek elinden geldiğince hızlı çıkış kapısına doğru ilerledi. Kurtulmaya çalıştım. Ancak Malice durup bir kez daha yaralı bacağıma vurdu ve sonra beni yedi ölümcül denize giden yola açılan kapıya doğru çekti. Kemerimden sarkan kılıfının içindeki fenerimin belime battığını hissedebiliyordum. Malice sol bileğimden tutmuştu ve sağ elim serbestti. İlk defa onu tutmaya çalıştım ancak başaramadım. Elinden kurtulmam gerekiyordu hemen şimdi. Birkaç saniye daha geçerse çok geç olabilirdi. Bir dakika, fenerim, kemerim, onu yere ser, yere sermen gerekiyor. Beni sürüklerken arkası bana dönüktü. Bu sayede o fark etmeden kemerimi çözüp kot pantolonundan çıkarabildim ve sararak bir çember haline getirdim. Melis suyun kenarında durduğunda yana döndüm ve çember halinde olan kemerimi havaya fırlatıp diğer elimle yakaladım. Aniden var gücümle çektim. Beni kemeri çektiğim sağ elimin bileğinden tutmuş olduğu için dengesini kaybetti ve yana doğru sendeledi. Dönüp kendimi ona doğru çektim ve var gücümle yüzüne yumruk attım. Ancak sağ elinde hala bıçak vardı. Onu tam bileğinden yakalayıp yere yapıştırıyordum ki kolunu kurtardı ve diğer tarafa uzanıp avucunu sapına kadar bıçağın içine soktu. Daha sonra elini sıkı bir yumruk yapıp bıçağı avucunun içine gömerek iyice yerleştirdi. Eliyle ani hamleler yaparak bıçağı yüzüme doğru savurdu. Geriye çekildim. Az kalsın boynuma isabet ediyordu. ''Canımı yakamazsın Doktor Bowers'' diye tısladı. ''Beni sadece öldürebilirsin veya öldürmeye çalışırken ölürsün.'' Bıçağı tekrar bana doğru salladığında yana eğildim. Kemeri bıçağın çevresine dolayıp iyice sıktım. Artık hem kolu hem de bıçak kontrolüm altındaydı. ''Senin istediğin gibi olsun.'' dedim. Yüzünü şaşkınlık ifadesi kapladı. Kemeri sıkıca tutup Melis'i de kendimle birlikte çekerek suya doğru yuvarlandım. Tam kenara geldiğimde kemeri bıraktım ve Melis kendi hızıyla yedi ölümcül denizin içine yuvarlandı. Melis sudan çıkmaya çalıştı ancak kanayan elleri yarım düzine çekiç başlı köpek balığının dikkatini çekti. Aralarından en büyük olanı Melis'e doğru kıvrılıp geriye baktı. Onu sudan yukarı çekip kelepçelemeyi düşünmeme kalmadan köpek balığı Lorenzini ampullerini kullanarak avının yerini tespit etti ve büyük dişlerini Melis'in yumuşak karnına geçirip onu suyun altına çekti. Hava ve kan kabarcıkları yüzeye çıktı. Ardından köpek balığı bir hamlede Melis'i yedi. Yedi ölümcül denizin derinliklerine diğer kudurmuş ve aç köpek balıklarının beklediği yere çekti. Görmemek için arkamı döndüm. Sonunda Creighton Melis'in dileği gerçekleşmişti. Artık acısız cehennemde hapis değildi. Lianhua'yı kurtarmam gerekiyor. Ayağa kalkıp yetiştirme alanına doğru sendeleyerek yürüdüm. Uyum havuzu yaklaşık 10 metre uzaklıktaydı ve artık neredeyse ağzına kadar suyla dolmuştu. Boşaltma vanasını arayacak zamanım yoktu ve dalış tüpleri de çok uzaktaydı. Lianhua'ya benim hava vermem gerekiyordu. 39. ayrımın sonu. Sayfa 527.